Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28'de 1403 Hicri Kameri 16 Recep 1446 ve Miladi 17 Ocak 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından gazeteci Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye'nin Kürt politikası ve emirle görüşmesi üzerinden Raportaj, Dünya Tarihi Podcast'ı, Necubela Öğütleri ve Gençlik Gevheri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Meysen Feriver ve arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte akşam haberlerini sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma İmamı, Gazze Zaferi direnişin bir mucizesiydi dedi. Pezeşkiyan, İran'ın Tacikistan ile ilişkilerini genişletme konusunda sınırı yok dedi. Cumhurbaşkanı, İran ve Tacikistan arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptı. İran'ın Tacikistan ile tıbbi işbirliğine hazır olduğu belirtildi. İslam İnkılabı rehberinin hesabından Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretine ilişkin Rusça tweet yayınlandı. Ve Tahran ve Hamas'tan Filistin halkının haklarını elde edene kadar kararlılığına vurgu yapıldı şimdi haberler.
Tahran geçici Cuma İmamı, Gazze şeridinde Filistinlilerin Siyonist işgal rejimine karşı elde ettiği zaferi bir direniş mucizesi olarak değerlendirdi. Sabahın İrna'dan aktardığı habere göre Tahran Cuma namazının geçici imamı Hüccetül İslam Kazım Sıddık'ı Tahran'daki Cuma hutbesinde Gazze ve Lübnan'daki direnişen Siyonist rejime karşı kazandığı zaferi hatırlatırken şöyle dedi. Evleri yıkılan, masum çocukları toz ve kana sürüklenen, ancak sabır ve direniş ile Yüce Allah'ın gücüne olan güven ve inançları sağlanan ve başarabilen Gazze'nin şehit halkının şanlı zaferi, Amerika'yı ve sahte İsrail rejimini kendi irade edilene teslim edin. Tahran'ın geçici Cuma imamı şöyle dedi, İsrail ile Gazze arasındaki ateşkes Siyonist rejimi Amerika'ya dayatıldı. Bu yüzden Amerikan Başkanı anlaşmayı kötü olarak nitelendirdi ve Alman şansölyesi acı verici olarak adlandırdı. Görüyorsunuz ya, kan kılıç üzerinde zafer kazanır ve irade kılıç üzerinde galip gelir ve inanç açıkça askeri güç ve donanım güçleri üzerinde zafer kazanabilir. Hüccetül İslam Sıddıkı Gazi halkının da Siyonist rejime karşı elde ettiği açık zaferin devrimci mevzilerinden gelen direniş ve takipsizlik, tepkisizlikle elde ettikleri açık bir zafer olduğunu söyledi. Tahran geçici cumhurbaşkanı son günlerde yapılan tatbikatlara ve İran'ın insansız hava araçları ve ülkenin füze gücünü ortaya çıkararak savunma ve caydırıcılık gücünü göstermesine atıfta bulunurken İslamcı İran'ın düşmanları İran'ın askeri gücünün ve kabiliyetinin yabancı saldırılara karşı savunma yeterlidir ki bu günümüzde sergilenen birkaç katıdır. Kazım Sıddıkı şunları da ekledi. İslam devrim liderinin bilge liderliği sayesinde bugün hepiniz İslam İran'ın bir süper güç olduğunu ve savunma ve askeri yeteneklerini artırma, silahlı kuvvetlerin otoritesini kullanma konusunda kahraman muhafız kol ordusu ve son birkaç günde bizim cesur seferberliğimizi ve okul ordumuzu da gördünüz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran-Tacikistan ile ilişkilerini genişletmenin sınırını bilmiyor. İki ülke arasındaki tarihi medeniyet bağları ve ortak Farsça dili iki ülke arasındaki derin dostluk ve yakınlığın kanıtıdır dedi. Saab kanalının Merhaber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün Perşembe günü Duşanbe'deki Halk Sarayı'nda İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarının düzenlediği ortak basın toplantısında Tacikistan İran'ın bölgedeki stratejik ortaklarından biridir ve iki ülke arasında derin komşuluk ilişkileri var. Bu iki ülke arasındaki ikili bir ilişkidir ve son yıllarda iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmeye yönelik önemli bir ivmeye tanık olduk açıklamasında bulundu. Pezeşkiyan iki ülke yetkililer tarafından sağlık, hayvancılık, gümrük hizmetleri, dış işbirliği, elektronik sistemler, sanatsal işbirliği, bilgi teknolojileri, vize yenileme ve çeşitli anlaşmalar olmak üzere çeşitli alanlarda 23 belge imzalandı dedi. İran Cumhurbaşkanı belgelerin hayata geçirilmesiyle iki ülke arasındaki işbirliği sürecinde ciddi adımlar atıldığını ve hızla istenilen noktaya gelindiğini görmeyi umuyoruz diye vurguladı. İki ülke ekonomisinin özellikleri ve değişkenleri göz önüne alındığında Tacikistan ile birçok ortak ekonomik çıkarımız bulunmaktadır dedi. Pezeşkiyan her iki tarafta giriş ve çıkış noktalarının kolaylaştırılması, gümrük engellerinin kaldırılması ve özel sektör faaliyetleri için güvenli bir ortam yaratılması konularına dikkat çekti. İran, İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin suçlarına değinerek bölgedeki gelişmeleri özellikle Gazze'deki Siyonist rejimin suçlarını görüştük ve istişare ettik ve sıradan insanların öldürülmesini şiddetle kınadık dedi.
İran Cumhurbaşkanı İran ve Tacikistan arasındaki kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkilerin daha da derinleşmesi için bir platform sağlamalı ve kolaylaştırmalıyız ki aralarındaki işbirliği iki ülkenin yararına genişleyebilsin dedi. Saab Anan aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Perşembe günü Tacikistan Ulusal Meclis Başkanı Rustam İmamoğlu ile bir araya gelirken ilişkileri kolaylaştırmak ve mevcut yasaları değiştirmek için İran ve Tacikistan parlamentolarının rolüne değindi. İran ve Tacikistan halkları arasındaki uzun süreli kültürel ve dilsel bağlara ve bağlılıklara değinen Pezeşkiyan, çok sayıda kültürel ve tarihi ortak nokta iki ülke halkları arasında daha yakın bir yakınlık ve daha yakın bir işbirliği için çok uygun bir temel ve bağlamdır dedi ve biz buraya bağları güçlendirme yolundaki her türlü engeli ve sorunu ortadan kaldırmak için geldik. İki taraf arasında da dostluk ve etkileşimi de tesis etmek için. Tacikistan Milli Meclis Başkanı da iki ülke arasındaki uzun yıllardır süren derin ilişkilerin daha da ileriye taşınması için bir platform olduğunu belirtirken şunları kaydetti. Tacikistan ikili ilişkilerin geliştirmesi amacıyla İran yetkililerle amaçlı görüşmelere de her zaman ilgi duymuştur. Rustam İmam Ali İran ile Tacikistan arasındaki mevcut işbirliği zemininin iki ülke arasındaki ortak işbirliği belgelerinin toplamının çok ötesinde olduğunu da belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacmi iyi bir hızla ilerliyor ve bu karar Tacikistan'ın iki ülke liderlerinin iki ülke arasındaki vizeleri de kaldırması bu süreci hızlandırabilir ifadesine kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tacikistan ile tüm tıbbi alanlarda işbirliği yapmaya hazırız dedi. Sahab A'nın haberine göre Perşembe günü Tacik Devlet Tıp Üniversitesi hocaları ve öğrencileriyle bir araya gelen Mesut Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tacikistan ile sağlık alanında ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkelerimizde ve bölgede ülkelerinde sağlığı geliştirmeye ve iyileştirmeye hazırız ve bu hedefe el ele vererek ulaşacağımızı umuyoruz dedi. Pezeşkiyan halkımızın ve dünya insanlarının sağlığını güvence altına almaktan daha yüksek bir hedef görmüyoruz ve hiçbir ülkeye kin veya düşmanlıkla bakmıyoruz diyerek dünyada savaş ve kan dökmeyi amaç edinenler, başkalarının haklarına tecavüz edenler akıl ve fikir sağlığı yerinde olmayan insanlardır. Biz her türlü savaştan ve şiddetten nefret ediyoruz dedi. Tacikistan Başbakanı ve Sağlık Bakanı'nın eşlik ettiği Pezeşkiyan önce Abu Ali Sina Üniversitesi'nde tıbbi buluşlar ve ekipmanlar sergisini gezdi. Ardından düzenlenen törenle kendisine profesörlük ve fahri diploma verildi. Bu arada İran-Tacikistan Ticaret, Yatırım ve Turizm Konferansı'na katılarak Tacikistan'a seyahat planlarını sürdüren Mesut Pezeşkiyan bu toplantı ve istişarelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine ve daha yakın ilişkilere yol açmasını umduğunu da dile getirdi.
İran Cumhurbaşkanı Tacikistan'da yaşayan İranlılarla yaptığı görüşmede şunları söyledi. İranlıların Tacikistan'daki varlığı hükümet ile özel sektör arasındaki etkileşimlerin genişletilmesi için bir güç noktası ve dayanak noktasıdır ve İran'ın Tacikistan'daki çalışmalarını ve faaliyetlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Sabahına Mehrabar Ajansı'ndan aktardığına göre Mesut Pezeşkiyan, Perşembe akşamı Tacikistan'da yaşayan İranlılarla yaptığı toplantıda şunları söyledi. İran ve Tacikistan vatandaşlarının seyahatlerinde vize sorununun çözümü için sorunların kolaylaştırılması ve çözülmesi amacıyla gerekli anlaşmalar da sağlandı. İki ülke arasındaki sorunların çözülmesinin ve iş adamları, eğitimciler ve öğrencilerin hareketliliğinin kolaylaştırılmasının İran ve Tacikistan'ın çıkarlarına hizmet edeceğini ve aralarındaki işbirliğinin genişletilmesinin önünü açacağını belirten Pezeşkiyan, bugün ayrıca bu konuda ilk görüşmeler yaptık dedi. İki ülke arasındaki tercihli tarifelerin uygulanmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması ve İran Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu ciddiyetle takip etmesi gerekmektedir. Ülkeye yabancı para gönderilmesi konusuna da değinen İran Cumhurbaşkanı bu sorunun nimai dolar cinsinden dolar bozdurma yöntemlerinden ortadan kaldırılması ile çözüleceğini belirtti.
İslam İnkılabı lideri İmam Hamine'nin hesabı, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Rusya ziyaretine ilişkin bir tweet yayınladı. Sahab kanalına aktardığına göre İslam İnkılabı liderinin Cumhurbaşkanının Rusya ziyaretine ilişkin açıklamasının Rusça tweetinde şu ifadeler yer alıyor. Küresel gelişmeler perspektifi Amerika'nın izole edileceği ve Asya'nın bilginin, ekonominin, siyasi ve askeri gücün merkezi haline geleceği, direniş fikrinin ve zorbalığa karşı direniş cephesinin genişleyeceği çok yönlü bir sistem vaat ediyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran ile Moskova arasında kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması ve ikili ilişkilerin genişlemesi amacıyla Cuma günü Tacikistan'dan Rusya'ya gitti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Sahab Anan bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati geçen perşembe gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ve ateşkesi ele aldı. Gazze'de ateşkes sağlanması ve işgalci rejimin suçlarından durdurması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Irakçı, Mısır'ın bu konudaki çabalarına teşekkür ederek anlaşmada öngörülen düzenlemelerin tam olarak uygulanmasını umduğunu dile getirdi. Mısır Dışişleri Bakanı Gazze'de ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu anlaşmanın uygulanmasının Gazze halkının acı ve sıkıntılarından azalmasına yol açmasını umduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı ile Hamas'ın Gazze'deki siyasi bürosu başkanı arasında telefon görüşmesi gerçekleşerek Gazze'deki son gelişmeler ele alındı ve Filistin halkının meşru hakları gerçekleşene kadar kararlılığının vurgulandığı belirtildi. Sahab Ağa'nın İrna'ya dayandırdığı haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro başkanı Halil el-Hayye ile yaptığı telefon görüşmesinde direnişin zaferi ve Filistin halkı ele alındı. Irakçı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasına ve Filistin halkının işgale ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının İhlaline karşı meşru ve yasal direnişine destek vermeye devam etmesindeki ilkeli tutumunu vurguladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya arasında kapsamlı ve stratejik ortak anlaşmasının imzalanması iki ülke arasındaki ilişkilerin de her alanda geliştirilmesi için yeni ufuklar açıyor açıklamasında bulundu. Sahab Anan bildiğine göre İran Atom Enerjisi Örgütü Başkanı Muhammed İslami dünyada var olan yaklaşımlar hakkında perşembe günü şunları kaydetti. Stratejik belgelerin imzalanması ve alışverişi İlişkilerin belli bir süre daha istikrar kazanmasına ve daha etkin hale gelmesine yardımcı olur. İslami şimdi İran ile Rusya arasında böyle bir belgenin imzalanması imkanı sağlandı ve birkaç yıldır bu belgenin taslağının hazırlanması için müzakereler ve tartışmalar yürütülüyor ve bugün bu belgenin teatisi ve imzalanmasının eşiğindeyiz. İlişkilerin de gelişmesinde yeni ufuklar açacaktır ifadesine dikkat çekti.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Afrika ile ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin önündeki ciddi zorluklardan birinin ulaşım sorunları olduğunu belirterek BRICS ve Şanghay gibi uluslararası kapasiteler ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için önemli fırsatlardır dedi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı İran her zaman zulmün karşısında durmuş, dinleri ne olursa olsun tüm Müslümanlara destek veren tek ülke olduğunu göstermiş, bu uğurda da binlerce şehit vermiştir ifadesini kullandı.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Siyonist rejimin Gazze şeridinde ilan ettiği hedeflere ulaşamadığını söyledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdülmelik Bedreddin el-Husi dün yaptığı açıklamada Gazze şeridine ateşkes anlaşmasının duyurulması önemli bir gelişmedir ve Siyonist düşman ve Amerika aylarca bu şeritte korkunç suçlar işledikten sonra ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı dedi.
İsrail rejim ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine bir kez daha saldırı düzenledi. Sabah Merhaba Ajansı'na dayandırdığı habere göre İsrail rejimi ordusu askerleri Batı Şeria'da bulunan Ramallah'ın kuzeyine Cuma sabahı baskın düzenleyip yolu kapatarak bölgede kontrol noktası kurdu.
Ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan ortak sınırların belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız devam ediyor. Bugünkü yayınımızda size sunacağımız yorumumuzun başlığı Hamas ve İsrail rejimi arasındaki ateşkes anlaşmasının metni başlığını taşıyor. Müzik Hamas ve İsrail rejimi arasındaki çarşamba gecesi yapılan ateşkes ve esir takas anlaşması Gazze'deki savaşı sona erdirmek amacıyla 3 aşamayı kapsıyor. Siyonist rejim sonunda 1 yıl 3 aylık vahşi saldırılarından ve esir askerlerini karadan kurtarma, Hamas'ın halk direnişini ortadan kaldırma ve Gazze şeridinin roket kullanımındaki askeri kapasitesini yok etme gibi hedeflerine ulaşamamasından sonra çarşamba gecesi Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ile ateşkes anlaşmasına varmak zorunda kaldı. Parsude İnel Alem kanalına dayandırdığı haberine göre bu anlaşma 3 aşamayı kapsıyor ve 19 Ocak pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek. Gazze'deki İsrail ve Filistinli taraflar arasında esir takası ve kalıcı ateşkes konusunda genel ilkeler anlaşması başlıklı bu anlaşmanın metni şöyle. Tüm İsrail esirleri canlı veya ölü direniş tarafından esir alınanlar serbest bırakılacak ve karşılığında İsrail rejimi konusunda anlaşmaya varılan bir grup Filistinli esirin serbest bırakılmasını kabul etti. Değişim anlaşmada ilk gün olarak belirtilen ateşkes gününde başlayacak. İsrail rejimi ve Hamas bu belgede kalıcı ateşkes, İsrail rejimi güçlerinin Gazze şeridinden çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve geçitlerin yeniden açılması ve kişilerin ve malların geçişinin kolaylaştırılması gibi 4 hedefe yönelik bir ateşkese varma konusunda anlaştılar. Anlaşmanın maddeleri şu 3 aşamada uygulanacaktır. 1. aşama. Tarafların askeri operasyonlarına geçici olarak ara verilmesi ve İsrail rejimi ordusunun Gazze şeridinin tüm bölgelerinde özellikle Vadi Gazze dahil olmak üzere sınır boyunca yoğun nüfuzlu bölgelerin doğusuna doğru çekilmesi. Gazze şeridi üzerindeki hava trafiği günde 10 saat ve esir takasının yapıldığı günlerde günde 12 saat süreyle geçici olarak durdurulacak. Yerinden edilmiş halkın kendi evlerine dönmesi ve Vadi Gazze'den ayrılması. 7. günde işgalci İsrail güçleri tamamen Raşid sahil yolundan doğuda Salahettin yoluna kadar çekilecek. İsrail bu bölgedeki askeri üs ve tesislerini tamamen yok etme taahhüdünde bulunacak ve böylece sığınmacıların yerleşim yerlerine geri dönüşü başlayacaktır. Gazze şeridinin tüm bölgelerinde insanların serbestçe dolaşımı kısıtlanmayacak ve insani yardım ilk günden itibaren herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlanacaktır. 22. günde İsrail rejimi güçleri Gazze merkezinden özellikle Selahaddin yolunun doğusundaki Netzarim ekseni ile sınır boyunca uzanan bölge dahil çekilecek ve askeri üs ve tesisler tamamen kaldırılacaktır. İlk günden itibaren insani yardımın sağlanmasına izin verilecektir. Günde 600 kamyon, bunların 50'si yakıt kamyonu ve 300'ü Gazze şeridinin kuzeyine ait bu elektrik santralini çalıştırmak için gerekli yakıt ve enkaz kaldırma, yeniden inşa ve hastaneleri işletmek için gerekli ticari ve inşaat ekipmanlarını içerir. Esir takası. Hamas sivil kadınlar ve askerler, çocuklar, 19 yaşın altında ve asker olmayanlar dahil, yetişkinler, 50 yaşın üzerinde olanlar, hasta ve yaralı sivillerden oluşan 33 İsrailli esiri serbest bırakacak. Karşılığında İsrail rejimi bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak. Hamas tarafından tutuklanma önceliğine göre sunulan listeler göz önüne alındığında İsrail rejimi Hamas tarafından serbest bırakılan her kadın veya çocuk için 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak. Yine Hamas tarafından tutuklama önceliğine göre sunulan bir listeye göre Hamas tarafından serbest bırakılan her yaşlı ve hasta Siyonist karşılığında İsrail 30 yaşlı ve hasta mahkum olanları serbest bırakacak. Serbest bırakılan her kadın asker karşılığında İsrail 30'u müebbet hapis yatan ve 20'si 15 yıla kadar hapis cezası alan 50 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Bu durum Hamas'ın sunduğu ancak üzerinde anlaşmaya varılan listelerin dışında kalan listelere tabidir.
İkinci aşamada ise görüşülecek Filistinli mahkumların sayısı belirlenecektir. Bir kısmı serbest bırakılacak ve dışarıya veya Gazze'ye sürgün edileceklerdir. İkinci aşamada iki taraf arasında esir değişimi de mekanizması var. Hamas ilk gün 3, 7. gün ise 4 İsrail'i sivili serbest bırakacaktır. Bundan sonra Hamas kadınlardan başlamak üzere her 7 günde bir 3 İsrail'i tutukluyu da serbest bırakacak. Yaşayan tüm İsrail'i tutukluların cesetlerden önce serbest bırakılmasına karar verildi ve 6. haftada İsrail rejiminin hapishanelerinde karşılaştırılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın bu aşamada kalan tüm tutukluları serbest bırakması kararlaştırıldı. Bu açıklama eş zamanlı olarak da ve Hamas'ın sağladığı listelere dayanılarak yapılıyor. 7. gün itibariyle Hamas bu aşamada serbest bırakılacak İsrail tutukluların sayısı hakkında bilgi verecek. Bu aşamada serbest bırakılacak yaşayan İsrail tutuklu sayısı 33'e ulaşmazsa bu grupların cenazelere iade edilerek bu sayıda tamamlanacaktır. Diğer taraftan 6. haftada İsrail rejimi hepsini serbest bırakacak. Kadın ve çocukları daha sonra 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde tutuklananları serbest bırakıyor. İsrail serbest bırakılan Filistinlileri aynı suçlamalarla yeniden tutuklamayacağına ve serbest bırakılan Filistinli tutukluları cezalarından geri kalanını çekmeleri için geri göndermeye çalışmayacağına söz verdi. Serbest bırakılan Filistinlilerin serbest bırakılmalarının koşullu olarak da herhangi bir belge imzalamalarının gerekmeyeceği konusunda mutabakata varıldı. İki taraf yukarıda bahse geçen tutuklu değişiminin başlatılmasının anlaşmanın ikinci aşamasında takasın başlatılmasına temel teşkil etmeyeceği konusunda mutabakata vardı. En geç 16. günde iki taraf arasında dolaylı müzakereler başta tutuklu değişiminin başlatılmasına ilişkin olmak üzere ikinci aşamanın uygulanmasına ilişkin koşullar üzerinde anlaşmaya varmaya başlayacak. Müzakereler bu aşamanın 5. haftasının sonunda tamamlanacak ve üzerinde anlaşmaya varılacaktır. Birleşmiş Milletler kuruluşları ve diğer kuruluşlar Gazze şeridinin her bölgesinde insani hizmetler sağlamaya devam edecek. Gazze üzerinde altyapıların yeniden inşası ve sivil savunma kuruluşları için kararlaştırılan miktarda gerekli ekipmanın getirilmesi başlayacak. Savaşta evlerini kaybeden sığınmacıların barınması için gerekli malzeme ve teçhizatın girişinin de kurallaştırılması, en az 60 bin kamyon ve 200 bin çadır getirilecek. Tüm İsrail'li kadın askerlerin serbest bırakılmasından sonra tedavi etmek üzere Refah geçiş noktasına gönderilmek üzere bir grup Hamaslı yaralı belirlenecektir. Buna ek olarak Refah geçiş noktasından geçen yolcu, hasta ve yaralı sayısı da artacak, seyahat kısıtlamaları da kaldırılacak ve mal ve ticaret trafiği yeniden başlayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
ولكن نحن لا نتوقع أن تتبنى بديل.
برانسي تترجسنا في وشم أوتشن
أفريك جوز مرتيرا لي بأشار أوتلوس إست مايل يس ألدين
يس سيرتلي I'm a found member of Viva Palestina which
Gündemin nabzı. Kahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde Türkiye'de son günlerde gündeme gelen İmralı görüşmeleri ve yeniden Abdullah Öcalan ile görüşmelerin gündeme gelmesi ve Kürt politikası ile ilgili hükümetin yeni süreç başlığı altında gündeme taşıdığı yeni adımları konuşuldu. Uzman konuğumuz gazeteci Sayın Ercan Dolapçı'nın konuyla ilgili görüşlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Bugünkü sohbetimizde Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim.
Sadece şehire yerleşen, evlere sokak sokak yerleşen PKK'yı temizlemek için 900'e yakın askerimiz, polisimiz şehit oldu. Çok kanlı bir çatışmaya girişildi orada temizlemek için. Ayrıca 2015'ten bu yana 10 yıl PKK'ya karşı Türk devleti ordusu canla başla mücadele etti. Ev ev, sokak sokak, dağ dağ, tepe tepe her tarafı temizledi. Çünkü içinde PKK'lı kalmadı. İşin garip yanı şu. İçeride PKK kalmadı. PKK'nın tehdidi
Suriye'de uzandı ve Suriye'de yönetimi yıktı. Şimdi Suriye'de 100-130 bine yakın beslediği, büyüttüğü, silahlandırdığı PKK, PYD dediği terör örgütüyle Suriye'nin yarısına, en zengin petrol bölgelerine çöktü. Suriye'ye federal küçük küçük kanton devletleriyle buralara tamamen çöküp burada kukla bir Kürt devleti kurmak istiyor. İşte tam bu sırada Türkiye'de açılım olayını Bahçeli ortaya attı ve herkes şok oldu, şaşırdı. Neyin açılımı, neyin kardeşliği, neyin barışı? Zaten doğuda bir barış sağlamış. Halk ilk defa 40 yıl sonra rahat bir nefes almış huzur içinde. Evet. Bu PKK'ya niye itibar sağlıyorsunuz? İçerideki siyasi uzantılarına itibar sağlıyorsunuz. Caka satıyorlar. Bunlar itibarlı adamları haline geldi.
Acaba Ercan Bey, pardon.
PKK'nın lideri zaten cezaevinde.
Anladım. Ben bölüyorum.
Zaten etkisi kalmamış örgüt üzerine. Buyurun.
Kusura bakmayın, bölüyorum. Şimdi hükümet bu görüşmelerle masada bu iş çözülsün. Artık böyle sahadan uzak bir şekilde diyalog yoluyla biz bu işi çözelim siması çiziyor aslında bu gelişme. Şimdi evet. Türkiye'deki bu milliyetçiler, sizin demin ifade etmiş olduğunuz bu Amerika'nın planı ve komplolarla ilgili bunların farkında değiller mi acaba? Yani bu planlarla ilgili nasıl bir siyaset uygulamayı düşünüyorlar sizce?
Öyle, Amerika'nın Türkiye'de 70-75 yıldır NATO üzerinden bir etkisi var. Türk siyasetinde yıllardır böyle kendine göre inşa etti. Her kesimden kendine yakın siyasetçiler, partiler, görüşler, tarikatlar oluşturdu. Bunlar üzerinden kamuoyunda, Türk toplumu üzerinde etki, baskı yapmak istiyor. Bundan kaynaklanıyor. Bakıyorsun adam Milliyetçi Parti ama hiç alakası yok. Amerika olunca hemen Amerikancı oluyor, yelkenleri indiriyor. Adam tırnak içinde İslamcı ama Amerikancı baktığın zaman politikaları. Veya adam solcu, sosyal demokratım diyor. Amerikancı, batıcı. Bunların çok etkisi var. Amerika işte zamanla bunları inşa etti ki böyle günde kullanacak. Şimdi şöyle, gerçek sağduyulu vatandaşlar şaşırdı bu Bahçeli'nin açılım açıklamasından. Şok oldu. Yani yeri değil. Nereden çıktı bu? Şu anda zaten PKK içeride bitmiş. Dışarıda da çok rahat vuruluyor. İçeriye de kolay kolay sızamıyorlar. Niye bunlara siyasi itibar sağlıyorsunuz? Ne elde edeceksiniz? Çünkü bunların dışarıyla kökleri var, bağları var. Türkiye'deki PKK ve PKK'nın siyasi bütün kuruluşlarının esas sahibi Amerika'dır, Avrupa'dır. Amerika'nın etkisindedirler. Onlar ne derse olur. Bunların asıl amacı, açık net söyleyeyim, Türkiye'de de büyük bir parçayı koparıp Kürt devleti kurmak istiyor bunlar. Eski hayaller var böyle. Eskiden de başka milletlere böyle hayal kurdururlardı. Büyük şu, büyük bu, bu millet devlet diye. Bunları da kullanıyorlar. Şimdi açıkça söyleyeyim, Türkiye'yi böler bu hareketler. Türkiye üniter bir bütün halindedir. Türkiye federasyon şeklinde kurulmadı. Kuruluş ilkesinde bu yok. Türkiye Cumhuriyet, herkes eşit, kanunlar önünde ve herkes de Türk kimliğini taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız biz. Ayrıca Türklük bir ırki bir şey değil. Herkes içine alan bir şemsiye, aynı İran'da olduğu gibi. Yani işte bu kendi projelerine Türkiye'de ortam yaratmak, bir gevşeklik yaratmak, milleti kışkırtmak için bunları yapıyorlar. İşte millet, Türkiye'de halk bundan korkuyor, endişeleniyor. Türkiye'de bölünür. Önüne gelmez ayaklanmalar çıkar. siyasi oluşumlar Türkiye'yi rahatsız eder, yapısını bozar. Şimdi şunu söyleyeceğiz, HDP PKK'ya ne vereceğiz yani, ne vereceğiz? Anayasada bunların kimliklerini mi tanıyacağız? O zaman Türkiye'nin bölünmesine ilk adımı atmış olursunuz. Bunun sonu gelir, gelir. Yani tutamazsınız orada. Onu elde eden başkası da elde eder, bastırır. Ve hele eli silahlı bir adamlar. Ayrıca bunlara silah bıraktıramazsın. Türkiye bıraktıramaz. Daha önceden de bıraktıramadı. Ancak silahlı mücadeleyle bunları etkisiz hale getirirsin. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Bu dünyanın bir kuralı. Çünkü terörün arkasında büyük güçler var. Onların kendi çıkarları var. Onu elde etmek istiyorlar. Bölgeyi mahvettiler. 1990'dan bu yana bölgeyi mahvettiler. Irak'ı mahvettiler, Suriye'yi mahvettiler. Türkiye'yi 40 yıldır PKK terörüyle uğraştırıyorlar ve Türkiye'nin enerjisini alıyorlar. Türkiye'de iç bölünme yaratmaya çalışıyorlar. Kırılma yaratmak istiyorlar. Bunun için çok şey yaptılar. Çok vahşi katliamlar yaptılar ama Türk milleti sağduyulu olduğu için. Ayrıca bizim Kürt vatandaşlarımız da Türkiye'den ayrılmak istemiyorlar. Ayrılmak isteseler çoktan Türkiye daha da karışır, ayrılırdı. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Evet.
Bu açılım politikası Bahçeli'ye büyük bir siyasi darbe vurdu. Hükümeti de zayıflatıyor. Hükümet de rahatsız olmaya başladı. Nasıl yürüteceğini şaşırdılar şimdi. Nasıl yapacağız? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Çünkü daha önce denenmiş bir şey bu. Başarılı olamadı. Hükümeti zayıflatmıştı. Seçim kaybetmişti.
Evet.
Şimdi 3 yıl sonra seçim var. Bu hükümet bu tür şeylerle şimdiken puan kaybeder. Ayrıca Türkiye'de ekonomik sıkıntı var. Bir de bu var.
Aynen.
Bir de bu binecek. Yani hükümeti daha da zayıflatır. Çok açık ne söylüyorum. Bunun arkasında Amerika var. Amerika bastırıyor, baskı yapıyor. Onun için endişe ettiler. Ekonomiden de sıkıntılıyız. Bastırıyor Amerika. Ekonomik durumları iyi bunların. Size para verelim, şunu yap, bunu yap gibi teklifler geldiği söyleniyor.
Evet.
Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Ayrıca bölgesel işbirliğini de bozuyor bu. Eskiden İran, Suriye, Rusya, Türkiye işbirliği yapıyordu. Yani ne oldu? İran'daki son Astana görüşmelerinde 3 ülke, 4 ülke Amerika'nın Suriye'nin doğusundan çıkması çağrısında bulundu ve bunu çıkaracağız dediler. Ne oldu? O karardan bugüne ne kadar geriye düştük?
Tamam.
Bölge ülkelerini birbirine düşürürsen Amerika'nın planları, İsrail'in planları çok daha rahat işler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Buyurun.
Anladım. Peki, çok teşekkür ederim Ercan Bey, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için bu konuda. Eklemek istediğiniz bir şey varsa...
Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, sohbetimizde gazeteci, Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Doğakçı'nın görüşlerini, Türkiye'de son günlerde gündeme gelen Kürt politikası ve İmralı görüşmeleriyle ilgili dinlenmiş olduğunuz sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk bu konuda. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsoday.ir/temze'de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İran Radyo Podcast. Miladi 1857 devriminin bastırılmasından sonra neredeyse her yer sakinleştiğinde İngiltere tüm kasaba ve köylere hakim olduğunu hissettiğinde ve Hindistan Bakanlığı'nın planları iyi giderken Hintlilere borç vermeye hazır olduğunu duyurdu. İngilizler ilk kez Hintlilere yardım etmek ve onlara bir miktar ödeme yapmak istiyordu. O güne kadar elleri sadece alıcıyken çeşitli vergilerle Hintlileri her geçen gün eskisinden daha fazla dolandırıyorlardı. Değerli dinleyiciler, dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dinleyiciniz podcast, Dünya Tarihi Podcast serimizin bir başka bölümüdür. Bankaların, yöneticilerin ve trenlerin tarihi ve anıları. Hindistan'ın İngiliz hükümeti kredi taksitlerini ödeyip ödeyemeyeceklerinin belli olmaması nedeniyle basit çiftçilere kredi verilemeyeceğini duyurdu. Bu kredi büyük arazi sahiplerine veya işi iyi olan kasaba halkına ödeniyordu. Krediler Hindistan'da şubeleri olan İngiliz bankaları tarafından veriliyordu. Ancak İngiliz sterlini değil, Hindistan'ın para birimi olan rupi cinsinden veriliyordu. Bu haberi duyan pek çok Hintli, İngilizlerin Hint halkının kalbini kazanmak, devrim ve isyan düşüncesini akıllarından çıkarmak istediğinden emindi. Hintliler İngilizlerin en sonunda zorla ve işkenceyle ülkeyi yönetemeyeceği ve dedikleri gibi süngü üzerine oturulamayacağı sonucuna vardıklarını hissediyorlardı. Pek çok Hintli kasaba halkının ve toprak sahibinin İngiliz bankalarının önünde sıraya girmesi çok uzun sürmedi. Rupi banknotları Hintliler arasında dağıtılıyor ve bu insanlar yeni ürünler satın alarak yaşam malzemelerini güncelliyor veya sayılarını arttırıyorlardı. Bu mallar ya İngiltere'de ya da Hindistan'da bulunmasına rağmen İngiliz sahipleri olan fabrikalarda üretiliyordu. Kredilerin ödenmesinden kısa bir süre sonra Hindistan piyasalarına dövizin pahalaştığı haberi bir kasırga gibi dolaşmaya başladı. Hindistan piyasalarındaki tek döviz sebepsiz yere aniden yükselen İngiliz sterliniydi. Artık İngiliz sterlini satın almak isteyen herkes daha fazla rupi ödemek zorundaydı. Rupi değer kaybettikçe birçok ürün daha pahalı hale geldi ve insanlar aynı ürünü satın almak için daha fazla rupi ödemek zorunda kaldı. Bu kalemlerden biri de altındı. Altın pahalılaşmıştı. Ve insanlara kredi veren aynı İngiliz bankaları altınlarını almaya hazır olduklarını duyurdu. İngilizler diğer Hintlilere göre maddi durumu daha iyi olan ve biraz da olsa iki yakası bir araya gelenlere kredi vermişlerdi. Uzak geçmişten beri bu aileler küçük birikimlerini altın şeklinde biriktiriyorlardı. Bu altınlar özellikle kadınların süslediği takılar şeklinde tutuluyordu. Yüksek fiyatlarla başları dertte olan ve taksitlerini bankaya ödemek zorunda kalan Hintliler, altınlarını satmak için bankalara akın etti. İngiliz bankaları Hintlilerin altınlarını her geçen gün değer kaybeden rupi paralarıyla takas ediyordu. Bu rupiler, kredi taksiti için bankaların kasalarına tekrar iade ediliyordu. İngiltere Hindistan'ı işgal ederek tüm altın ve elmas madenlerine el koymuş ve hızla bu madenleri çıkarmaya başlamıştı. Fakat İngilizlerin açgözlülüğü hiçbir zaman tatmin olmuyordu. Gözleri milyonlarca Hintlilerin evlerinde bulundurduğu mücevherlerdeydi. Hintli kadın ve kızların boynundaki veya ellerindeki ve ayaklarındaki altınları almak zorundaydılar. Bu nedenle kredi ödeyerek ve döviz fiyatlarıyla oynayarak Hintlileri aldattılar. Bütün ülkelerin altını kendi sınırları içinde tutmaya çalıştığı bir dönemde Hint altını İngilizlerin aynı hilesiyle Londra bankalarına gitti ve bu bankaların bodrumlarında tutuldu. Hintliler kendi fabrikalarında mal üretme gücüne sahip olsaydı, döviz fiyatındaki artış onların lehine olurdu. Çünkü ne kadar çok mal satarlarsa o kadar çok döviz kazanırlardı. Ancak İngilizler Hint endüstrilerini yıllardan beri yok etmişti. İngilizlerin hakimiyetinden önce Hintlilerin büyük bir tekstil endüstrisi vardı ve Hint kumaşları Asya ve Avrupa'daki birçok ülkeye ve hatta İngiltere'ye ihraç ediliyordu. İngilizler bu kumaşların kendi ülkelerine yani İngiltere'ye girişini engellemek için yüksek gümrük vergisi koydu. Bu yüksek gümrük vergileri ürünün fiyatının artmasına ve ürünün müşteriler nezdinde daha az popüler olmasına sebep oldu. İngilizler, İngiliz limanlarına ulaşan Hint kumaşlarından %80 gümrük vergisi aldı. Yani 100 metre kumaşın fiyatı 10 lira olsaydı, o tüccarın devlete 8 lira ödemesi gerekirdi. Böylece kumaşın fiyatı 18 liraya ulaştı ve kimse satın alamadı. İngiliz hükümeti bir süre sonra daha sert bir yasa çıkardı. Bu kanuna göre İngiltere'de Hint kumaşı kullanmak veya herhangi bir Hint malı satın almak suçtu ve bunun için bir ceza planlanıyordu. Ancak Hindistan'da her şey tam tersiydi. Hindistan'a ithal edilen İngiliz mallarından gümrük olarak herhangi bir vergi alınmıyordu. Bu nedenle insanların ilgisini çeksin diye bu mallar Hindistan'a ucuz fiyatla ithal ediliyordu. İngiliz kumaşları makinelerde ve büyük fabrikalarda üretildiğinden elle ve küçük çarklarla dokunan Hint kumaşlarından daha ucuzdu. İnsanlar bu ucuz kumaşları satın aldılar ve Hint kumaşları dokumacıların elinde kaldı ve satılmadı. Bir grup Hintli sanayici Avrupa'dan Hindistan'a bazı dokuma makinelerini getirmeye karar verince, İngilizler bu makinelerin gümrük vergilerini o kadar arttırdı ki fiyatları hızla yükseldi. Bir süre sonra da bu cihazların Hindistan'a girişi yasaklandı. Hintli kumaş dokumacılarının çoğu işini kaybetti. İngilizler bu dokumacılardan bazılarını zorla Doğu Hindistan şirketine ait atölyelerde çalışmak üzere oraya götürdüler. Hindistan'ın metal işleme, cam ve kağıt yapımı endüstrileri de aynı şekilde yok edildi ve milyonlarca Hintli işçi işsiz kaldı. Artık şehirlerde yaşayamayan bu insanlardan bir grup tarımla uğraşmak için köylere gitti. Çiftçiler küçük arazilerini yerinden edilmiş işçilere satabilmek için daha küçük parçalara bölüyorlardı. Bu durumda her çiftçi ürünleri ailesini bile beslemeye yetmeyen çok küçük bir araziye sahip oldu. Köylerdeki yoksulluk geçmişe göre daha da arttı. Fakat yine de birçok işsiz işçinin toprak satın almaya gücü bile yetmiyordu. Açlıktan ölmekten başka çareleri yoktu. 1834'te Hindistan'ın İngiliz valisi bir raporda şunları yazdı. Kumaş dokumacıların kemikleri tüm Hindistan ovasını kapladı ve beyazlattı. Başlangıçta İngiliz malları limanlara ve kıyı şehirlerine ithal ediliyor ve çoğunlukla bu şehirlerin çevresine dağıtılıyordu. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısında İngilizler Hindistan'a 50 bin kilometre uzunluğunda bir demir yolu döşedi. Bu demir yolu İngiliz mallarının Hindistan'ın en uzak bölgelerine taşınmasına ve Hint el sanatlarının en ücra köylerde bile yok olmasına sebep oldu. Bu demir yolu İngilizlerin askerlerini bir noktadan diğerine kolaylıkla göndermesine ve her türlü isyan ve protestoyu hızla bastırmasına yardımcı oldu. Hindistan'daki İngiliz hükümeti bu demir yolunu asker göndermek ve idari işler yapmak için kullandığı ve İngiliz mallarını ucuz fiyata taşımaya çalıştığı için demir yolunun geliri gün geçtikçe azalıyor ve buna kayıplar da eşlik ediyordu. İngiltere bu kayıpları yeni vergiler koyarak telafi ediyordu. Ancak Hindistan demir yollarının borcu 1925'te 10 milyon liraya ulaşmıştı. Hindistan'ın büyük demir yolu Hintlilerin parasıyla ve Hint endüstrilerinin yıkılmasının ardından işini kaybeden yüz binlerce Hintli işçinin emeğiyle inşa edildi. Ancak bu devasa tesisin yönetimi için Hintlilerden hiçbiri görevlendirilmedi. Demir yolu çalışanlarının tamamı İngilizdi. Bu nedenle hiçbir Hintlinin trenin birinci sınıfta hatta ikinci sınıf bölümlerinde binme hakkı yoktu. Yalnızca üçüncü sınıf bölümü Hintlilere ayrılmıştı. Çok sayıda Hintlinin dolu olduğu hayvan vagonlarına benzeyen dar ve karanlık vagonlar. İngilizler Hindistan'ın sıradan halkına insan muamelesi yapmadıkları gibi yöneticilerini aşağılamak için de her fırsatı değerlendiriyorlardı. 1885 yılında Hindistan'ın İngiliz genel valisinin ikametgahına giden bir İngiliz muhabir tuhaf bir olayla karşılaştı. İngiliz hükümetinin Hindistan naibin bazı yerel yöneticileriyle yaptığı toplantıyı haber yapmaya hazır olan muhabir, hizmetkarlardan birini bir şeyler yapması için çağırdı. Muhabir, hizmetçileri parlak ayakkabı ve pantolonlarından tanıyordu. Muhabirin seslendiği adam bir an başını kaldırıp onun gözlerinin içine baktı ama hareket etmedi. Muhabir onu tekrar çağırdı. Bu sefer de adam esefle başını yavaşça salladı ama yine de hareket etmedi. Muhabir hizmetçinin yüzüne baktı. Hizmetçinin neden yanına gelmediğini bilmiyordu. Bir yandan da adam ona hiç de tanımadık gelmediğini hissetti. Adam tekrar muhabirin gözlerinin içine baktı ve yavaşça başını salladı. Muhabir birdenbire yüzünü hatırladı. Ağzı şaşkınlıkla açık kaldı ve adamın yüzüne baktı. Bu adam muhabirin dün ziyaret ettiği Hindistan'ın yerel yöneticilerinden biriydi. Bir gün önce bu hükümdar muhteşem kıyafet ve süslerle karşısına çıkmıştı. Boynunda 3 sıra kolye, ellerinde altın bilezikler, sarığına dikilmiş birkaç dizi inci ve belinde mücevherli büyük bir kılıç vardı. Fakat bugün hizmetçilerinden biri gibi giyinmişti. Muhabir şaşkınlıkla hükümdarın yanına giderek şöyle dedi: "Ne oldu? Neden uşaklar gibi giyindin? Neden onlar gibi parlak ayakkabılar ve hizmetçi pantolonu giyiyorsun?" Hükümdar şöyle cevap verdi: "Özel bir şey olmadı. Onlar bizim uşağımız, biz de lordun uşaklarıyız. Eğer lordun evine değerli elbiseler ve mücevherlerle gidersek, o bunu kendilerine hakaret olarak değerlendirecektir. Lordun önünde hizmetkar gibi giyinmeliyiz." Hükümdarın lord dediği kişi İngiliz hükümetinin Hindistan naibiydi. Naib, 1857 devriminin yenilgisinden sonra Hindistan'ın İngiliz valisine verilen unvandı. Değerli dinleyiciler, yine Dünya Tarihi podcast'imizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Bu podcast'in hikayesini başından beri takip ettiyseniz, Portekiz Truva atının Afrika'ya nasıl girdiğini biliyor olmalı ve İspanyol rahiplerin dünyanın paylaşmasına katılımını biliyorsunuz. Muhakkak horozların dövüşünü hatırlıyor ve Kırmızı Kalkan ailesini de biliyorsunuzdur. Son zamanlarda iyi polis ve kötü polis oyunu ile tanıştık ve tüm İngilizlerin kötü olmadığını anladık. Tarihin bizim için pek çok dersi vardır ve biz bunları iyi öğreninceye kadar sabırlı ve katı bir öğretmen gibi her şey yeniden ve yeniden tekrar eder. Geçmiştekilerin hayatı bizim tarihimizdir. Hayatımız ise geleceğin tarihidir. Tarihten ders alarak geleceğimiz için daha iyi bir tarih yazabiliriz. Bu podcast'i dinlemenin binlerce insanın hayatına mal olan zor dersleri öğrenmemizi kolaylaştıracağını umuyoruz. Podcast'imiz ile ilgili düşüncelerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İranlı genç bayan, bilimci Şucayi'nin mazisini ve araştırmalarını ve eğitim çalışmalarını ve kazandığı bilimsel ve kültürel ve sanatsal ödüllerine gözden geçirdiğinizde, bu genç bayan, bilimciyi daha yakından tanımak isteyeceğinizden eminiz. Bayan Şucayi, öğrenmek, bilmek ve keşfetmek gibi alanların hayranı olan gençlerimizden biridir. Bayan Şucayi ilk uluslararası makalesini seneler önce İran ve Rusya'nın ortaklaşa düzenledikleri nanoteknoloji konferansına sundu ve böylece dünya onu nano robot teknolojisi alanında genç bir İranlı bayan bilimci olarak tanıdı. Bayan Şucayi 1998 yılından beri şimdiye kadar 50 araştırma makalesi, 17 üstün bilimsel ödül, 16 kültürel ve sanatsal ödül kazanan İran'ın Kürdistan yöresinden genç bilimcimizdir.
Bayan Şucayi 2010 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen nanoteknoloji alanında genç bilimcilerin yarışmasında makalesi birinciye layık görüldü ve ayrıca onur diploması kazandı. Bayan Şucayi, İran'da düzenlenen Gençler Harazmi Festivali ve Genç Mucitler Festivali'nde birkaç dönem art arda ödüller kazandı. Ayrıca çeşitli uluslararası konferanslara makale sundu ki bunlara Brezilya'da düzenlenen 12. Uluslararası Muhasebe Bilimi ve Uygulamaları Konferansı, 7. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı, Rusya'da düzenlenen 2. Uluslararası Nanoteknoloji alanında faaliyet yürüten genç araştırmacılar yarışması ve Viyana'da düzenlenen 6. Uluslararası Matematiksel Model Üretme Konferansı gibi uluslararası etkinlikleri örnek vermek mümkün. Tüm bunlar İranlı genç bayan araştırmacı Şucayi'nin bilimsel yaşamı ve faaliyetlerinin küçük bir bölümüdür. Bayan Şucayi gençlik çağında kendi yeteneklerini ve maharetlerini keşfedebilen ve hedeflerine ulaşmak için büyük adımlar atabilen İranlı gençlerden sadece biridir.
Gençlik çağı insanın yeteneklerinin gelişmeyi ve ilerlemeyi başladığı ve bireysel ilgi ve eğilimlerinin ortaya çıktığı ve genç insan gelecekte izleyeceği yolu belirlediği çağdır. Bu gelecek ya saadete ya da şakavete doğru gidebilir ve bu vadide ancak saadet ve kemal ve mutluluk yolunu seçebilen insan başarılı olmuş sayılır. Başarıya ulaşmak, doğru yolu ve doğru yoldan saptıran etkenleri tanımaksızın hemen hemen imkansızdır ve bu vadiye ayak basan genç insan kendi yeteneklerini keşfetmedi, kendi kabiliyetlerini tanımadı ve zayıf ve güçlü yönlerini bilmedi ve zatı ve iç eğilimlerini ve zevklerini tanımadı ve titizlikle incelemedi takdirde bu yolda kesinlikle başarısız olur. Çünkü bu durumda genç insan bir araca binen ve uzak bir kente gitmek isteyen bir şoför gibidir. Fakat bu şoför ne bindiği aracın imkanlarından haberdardır ne de aracın lastiklerinin sağlamlığını bilir ne de bagajda neler bulunduğundan haberi vardır. Ölü bir şoför kuşkusuz gideceği yere varamaz ve eğer varsa bile bu şans eseri gerçekleşmiş olur ki bu da yeryüzünde yaşanan nadir olaylardan biri sayılır. Buna göre kendini ve yeteneklerini tanıyamayan bir genç yaşamında her zaman yenilgilerle karşı karşıya kalır ve bunun sonucunda da en büyük sermayesi olan ömrü heba olmuş olur. Bu yüzden her insan yaşamında başarılı olabilmek için en başta kendini tanıyabilmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Kendini tanımak aslında ruhun derinliklerine yolculuk yapmaktır ve gençler herkesten daha çok bu yolculuğa ilgi duyar. İnsanın kendini tanımasında birçok cazibe de söz konusudur. Örneğin insan kendi içindeki güçlü yönlerini keşfetmesi ve yine kendi iç dünyasının zayıf ve karanlık noktalarını bulması her biri genç insanın ilgisini çekebilecek konulardır. Kendini tanımak, kendini yetiştirmenin ön hazırlığıdır. Zira genç insan kendi nefsini tanıdıktan sonra gelişmesini ve yücelmesini zemin oluşturabilir. Kendini tanımak aynı zamanda gençlerin kendi kendilerini benimsemelerini de zemin oluşturur. Kendini tanıyarak yola çıkan ve kendisiyle geçinmeyi öğrenen genç insan başkalarıyla geçinmeyi de öğrenmiş olur. Kendini tanımak aynı zamanda Allah'ı tanımanın ve Yüce Allah'a yönelik marifete kavuşmanın ön hazırlığıdır. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kim kendini tanırsa muhakkak ki Allah'ı da tanır demesi bu manadadır.
Peki ama genç insan kendini nasıl tanıyabilir? His ve tecrübe his filozoflara göre bunun bir yoludur. Yani dünyada birçok ilmi konuyu ve varlık aleminin birçok gerçeğini deneyimlerden hareketle tanımak mümkün. Örneğin eğer ateşin sıcak olduğunu anlamak istersek, elimizi yaklaştırarak pratikte ateşin sıcak olduğunu anlayabilir ve böylece bu konuda gereken tanımı elde edebiliriz. Buna göre genç insan bazı yeteneklerini, bazı ahlaki özelliklerini ve buna benzer şeyleri deneyim yoluyla elde edebilir. Örneğin hattatlık yapmak isteyen bir genci düşünün. Bu genç birkaç gün alıştırma yaptıktan sonra çok iyi hattat olabileceğini ve bu yolda ilerleyebileceğini anlayabilir ve böylece bu zatı yeteneğini geliştirerek iyi ve başarılı bir hattat olabilir.
Thank you. Deneyimin yanında akıl ve düşüncede tanımanın bir başka yoludur. İşleri üzerinde düşünen veya kendi kendine kafa yoran genç birçok sonuca ulaştığı gibi kendini de en iyi şekilde tanıyabilir. Bu kazanım ise ona başarılı bir insan olabilmesi için gereken imkanları sunar. Akılcı ve mantıklı düşünmek özellikle ergenlik ve gençlik çağında genç insanı beyhude işlerden ve körü körüne taklit etmekten korur. Gençlere nasıl düşünmeleri ve mantık ve düşüncenin yardımıyla doğru yolu seçebilmelerini öğretmek ise ebeveyn, okul ve toplumun görevidir.
Kuşkusuz bir makineyi yapan yapımcı başkalarına kıyasla yaptığı makinenin özelliklerini daha iyi bilir ve herkesten daha verimli bir şekilde yaptığı makineyi kullanabilir. Yüce Allah da insanın yaratıcısı olarak tüm detaylarını, ahlak ve özelliklerini yaşamının her aşamasında çocukluktan gençlik çağına ve gençlik çağından yaşlılık çağına kadar tüm inceliklerinden haberdardır. Yeri ve gökleri insanları saadete ve kemale erdirmek üzere yaradan Allah onu varlık alemi üzerinde düşünmeyi, özellikle kendi yeteneklerini keşfetmeye davet etmiş ve vahiy kelamını onun doğru yaşama yönlendirmek ve hidayet erdirmek için nazil etmiştir. Gerçekte eğer aklımızı güçlü bir projektör ve fıtrat ve vicdanı da başka projektörler gibi düşünecek olursak, vahiy alemleri aydınlatan güneş misalidir ve aydınlattığı alan çok daha geliştir. Dolayısıyla vahiy de muvahhid insanlara göre en gani marifet ve tanım kaynağı ve vesilesi sayılır.
Eğer genç insan kendi kimliğini bulur ve içindeki yetenek ve kabiliyetleri keşfedecek olursa, büyük bir özgüven duygusuna kavuşur ve böylece ilerleme yolunda çaba harcamaya başlar. Bu inanç ve çaba, ruhi yenilgilere karşı caydırıcı bir etken sayılır. Buna göre insanın kendini tanıması ve kimliğini bulması, gençlik çağının gereksinimlerinden biri olduğu söylenebilir. İranlı psikolog Dr. Şerefi şöyle diyor: kendini tanımak, genç insanın gelişmesinin ön hazırlığıdır. Genç insan kendi rolünü öğrenince, içinde gelişme ve ilerleme zemini oluşur. Bu durumda genç insanın içindeki yeteneklerin filizlenmeye başlamasına şahit olabiliriz. Genç insan kendi yeteneklerini tanıyınca, geniş ve değişken ve değişebilen bir kişiliğe sahip olduğu inancına kavuşur. Bu mesele yaşamı ve geleceği hakkında umut verici bir ufuk yaratır.
Genç insan neşeli ve dinamik bir varlıktır ve uygunsuz sıfatlarla mücadele ve yeteneklerini ortaya koyma konusunda ayrı bir güce sahiptir. Gençlik çağı yaşamın önemli evrelerinden biridir ve bu evrede gençlerin kendilerini tanıma fıtratını geliştirmeleri ve onu en iyi biçimde korumaları gerekir. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurur: elinde gençliğin varken amelde ve kalbini temizleme konusunda ve zincirleri kırmada ve engelleri kaldırmada çaba göster. Çünkü melekut ufukuna yakın olan binlerce genç başarılı olabilir ama yaşlı bir insan başarılı olamaz.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.